Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, yeni bir programla karşınızdayım. Bugünkü konuklarım Kürt siyasetçi ve yazar Bayram Bozyel ile Kürt yazar Mesut Baştürk. Öncelikle ikisine de hoş geldiniz yayınımıza diyorum.
Teşekkür ederiz.
Bayram Bey, siz Diyarbakır'dasınız, Mesut Bey siz de İstanbul'dasınız ama aslında sizin geçmişinize baktığımız zaman bundan 40 yıl öncesine baktığımızda aynı yerde bulunmuştunuz. Belki birbirinizden haberdar değildiniz. Bugün sizinle o konuyu aslında konuşacağım. Biraz da sizin 40 yıl önceki yaşadıklarınızı, unutamadığınız o anları konuşacağım. 12 Eylül askeri darbe sonrası Diyarbakır cezaevini konuşacağız. Malum bugün artık askeri darbenin, askeri juntanın 40. yıl dönümü. 40 yıl geçti ama hala travma taze, hala yaşatılan o vahşet hala taze, unutulmuş değil. Biraz kısa bir bilgi vereyim hemen. Toplamda askeri darbeyle birlikte toplamda 1 milyon 680 bin kişi fişlenmiş. 650 bin kişi gözaltı, 14 tutuklu açlık grevinde yaşamını yitirmiş. 171 kişi sorgu ve cezaevindeki işkence sırasında hayatını kaybetmiş. 49 kişi ise sıkı yönetim mahkemelerin kararları ile idam edilmiş. Hakikaten inanılmaz bir vahşet. Tabii askeri darbe sonrası Türkiye'nin hemen bütün cezaevlerinde, bütün askeri cezaevlerinde işkence vakaları yaşandı. Metris cezaevi tabii bunların en önde gelen, batıda en önde gelenlerindendi ama Diyarbakır cezaevi, Diyarbakır vahşeti hakikaten hala unutulmuş değil ve uluslararası kamuoyunda bile tanınan bir cezaevi, bir vahşet oldu. Bugün sizle konuşalım. Mesut Bey, isterseniz sizle başlayalım. Günümüzden 40 yıl öncesine Diyarbakır vahşetine gittiğinizde sizin için hala ne ifade ediyor Diyarbakır cezaevi? O yaşadıklarınız hala önce bir nasıl görüyorsunuz? Hala sizin için Diyarbakır cezaevi ne anlam ifade ediyor?
Ya, Diyarbakır cezaevinin zaten hoşundan her şeyi belli zaten. 12 Eylül olduğu zaman 12 Eylül rejimin asıl hedefi Kürdistan'daki Kürt hareketini yok etmek üzerine kurulmuştu zaten. Bütün plan program bu yüzdendi. Mesela Türkiye'deki cezaevler arasında bile Diyarbakır cezaevi ile diğer cezaevler arasında da büyük bir fark vardı yani. Ne oldu? 12 Eylül'den sonra Türkiye'deki bütün Kürt hareketleri hepsi Diyarbakır'da, merkez Diyarbakır olmak üzere hepsi toplandı. Diyarbakır cezaevine atıldı. Buradaki amaç Kürt hareketini yok etmek, bütün örgütleri dağıtmak, İnsanları onursuzlaştırmak, bireyleri en kötü şekilde şey yapmaktı. Ve bunda da yani devlet kendi açısından bir dönem başarılı oldu. Fakat bu başarısı daha sonra yapılan direnişlerle bu ortadan kaldırıldı.
12 Eylül bence Türkiye için bir kırılma ama Kürt halkı için bir modern soykırım planıdır.
Peki Diyarbakır cezaevi dediğimizde nasıl bir çağrışım yaratıyor sizde? Neyi hatırlıyorsunuz mesela?
Ya bir iki cümleyle şunu da söylemek istiyorum. Yani o Diyarbakır'daki uygulamalar sadece Kenan Evren ve darbecilerin aklının ürünü değildi. Benim görüşüme göre orada bir NATO aklı da vardı. Çünkü o zaman Türkiye NATO'nun doğudaki karakolu sayılıyordu ve Kürtler hem Türkiye için hem NATO için bir tehditti. Daha doğrusu Türkiye'yi tehdit eden her şey NATO için de tehdit sayılıyordu ve orada ABD'nin, Pentagon'un, NATO'nun bütün baskı, işkence uygulamaları Diyarbakır'da denendi. Bana göre Diyarbakır bir laboratuvardı. Yani bir halkın özgürlük iradesini yok etmek için uygulanan bir laboratuvardı ve çok ince elenmiş, sık dokunmuş, zamana yayılmış ve sonuçları da zaman içinde alınabilecek bir laboratuvardı. Çünkü orada çok yönlü bir kıyım politikası yaşanıyordu. Yani birincisi insanları direkt doğrudan öldürerek, işkenceyle öldürerek, diyelim ki darp ederek öldürerek. İkincisi insanları maruz kaldıkları, bıraktıkları uygulamalarla hasta sakat bırakarak onları zaman içinde ölüme terk etmek. Üçüncüsü de ve en önemli araç da itirafçılıkla bir halkın kendisine olan güvenini, maneviyatını kırmak ve bu iş bitti burada dedirtmekti. Zaten itirafçılığın esas amacı oydu. Moral olarak çıkartmaktı ki bence işkencelerden daha etkili bir yöntemdi. Bütün bu yöntemlerde ve çok sistemli, dediğim gibi zamana yayılmış, evet, çok dünyada başka cezaevlerinde eşi görülmemiş yöntemlerle bir milletin özgürlük davası yok etmekti. Ama dediğim gibi hiç de kısmen amaçlarına ulaştılar ama tümüyle değil tabii ki.
Evet. Mesut Bey, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz, muhtemelen Diyarbakırlısınız ama Diyarbakır'dan gittiğiniz zaman, cezaevinden geçtiğinizde neler hissediyorsunuz? O yapıya baktığınızda, dışarıdan o yapıya baktığınızda.
Tabii ki Diyarbakır cezaevinde yaşananlar, yani aslında yaşananların çoğu henüz daha bilinmiyor yani. Diyarbakır cezaevinde yaşananlar çok az bir şekilde bugüne kadar açıklandı. Orada neler yaşandığını daha şu anda daha kimse bilmiyor yani. Çünkü bu konu üzerine hemen hemen çok fazla bir şey yapılmadı. Yani şöyle diyebilirim, mesela aslında Kürtlerin en büyük mağduriyetlerden birisi Diyarbakır cezaeviydi. Diyarbakır cezaevinde yapılanlar dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı. Yüzleşme dediğimiz nedir? Yüzleşme, mağdurlarla mağduriyete uğrayanların karşı karşıya gelmesidir. Yani mesela biz orada kendisiyle, orada herkese açıkladık yani. Dedi ki, ya biz her zaman bizi çağırıyorsunuz, geliyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz ama buradan hiçbir sonuç çıkmıyor. Çünkü bu işi yapanlar, bu işin kararı, bu katliamların, bu imhanın, bu bitirmenin, bu bütün bu yapılanların kararını verenler ve uygulayanlar hiçbir zaman toplum önüne çıkmadı, hesap sorulmadı. İstenilseydi yani 24 saate yapılan bunlar hepsi açığa çıkarılabilecek durumlardır.
AKP iktidarını bağlayıcı bir darbe değil. Yani o askeri darbe, askeri junta ve sonrasında cezaevinde yaşanan o vahşetler aslında tam da toplumla barışması için, Kürtlerle tamamıyla barışması için AKP bunu bir politika haline getirip aslında hesaplaşabilirdi. Neden AKP sizce bunu yapamadı, başaramadı? Bir dava açıldı Ankara'da ama o davanın da hakikaten sözde bir dava olduğunu gördük hepimiz. Neden AKP evet, burada hesaplaşmak istemedi?
Hesaplaşma zaten mümkün değil. Öyle bir niyeti yok. Öyle bir şey de yok. Düşüncesi de yok zaten. Bunlar hepsi ittihat ve tarakici yani. Diyarbakır cezaevinde yapılanlar şu anda cezaevinde yapılmıyor ama şu anda dışarıda aynı şeyler devam etti. Yani bize yapılan uygulamalar, işte Diyarbakır'da, Sur'da yapıldı, Cizre'de yapıldı, Nusaybin'de yapıldı, Şırnak'ta yapıldı. Nasıl yapıldı?
Türkiye'de çok iradeden yoksun, siyasi iradeden yoksun bir siyasi anlayış var. Şimdi 12 Eylül'den sonra kaç hükümet geldi geçti. İşte ANAP kuruldu, Ecevit, Çillerler, Ecevit başkaları kurdu. En son da AKP, Süzomona, Demokrasi, Barış, Özgürlük iddialarıyla ortaya çıktı. Fakat hiçbirisi mesela bu 12 Eylül'le zaman zaman şikayet ediyor görünseler bile, zaman zaman kimi konularda rahatsız olduklarını olsa bile onun üzerine gitmiyorlar. Tam tersine 12 Eylül anayasasına dayanarak iktidar konforunu yaşıyorlar. Yoksa o 40 yıl geçti aradan. Yani bu bütün siyasi kesimler için, bütün iktidarlar için, Türkiye toplumu için bir utanç nedenidir. 12 Eylül anayasasını değiştirmemek.
Mesut Bey, size dönelim. Aynı soruyu size yönelteyim.
Anladım. Mesela şu konuda ben şöyle düşünüyorum. Mesela bizim 12 Eylül döneminde kanunlar, hukuk yoktu. Ama kanunlar vardı. Yani o zamanki o darbe rejimi bile kendi kanununa uyuyordu. Mesela örnek olarak diyelim. İşte sen bir örgütten yargılanıyorsun. Sana bir ceza istiyor. Kaç sana? İşte diyelim Özgürlük Yolu, Deda Kader, Rızgali. 8-15. 15'in üstüne falan çıkamıyordu. Ama bugün bakıyorsun. İşte adam hiçbir ilgisi alakası yok, hiçbir şey yapmıyor. Bir yazıdan dolayı müebbet ceza alıyor yani. Yani 12 Eylül'de hukuk yoktu, kanun vardı. Şu anda ne hukuk var ne kanun var. İkisi de yok yani.
Mesut Bey, isterseniz biraz da anılara gidelim. Diyarbakır cezaevine gidelim. Siz kaç yaşındaydınız? Siz Diyarbakır'da gözaltınız ve Diyarbakır cezaevinin vahşetinden geçtiniz. Evet. Siz o zaman kaç yaşındaysınız? Biraz Aktarır mısınız o günleri?
Cezaevine getirildik. Cezaevinde işte o bilinen uygulamalar, bütün şeyleri orada hemen hemen hepsini gördük, duyduk,
evet, olduk. Onları detaylı da ben aslında konuşmak istiyorum sizlerle. İlk cezaevine girdiğinizde ne çarptı gözünüze? İlk an, o an neler
Cezaevi şöyle bir şey zaten, işte sen cezaevine gittiğin zaman apayrı bir dünya zaten, bir cehennem bir şeyi vardı. Yani işte en başta getirdiği zaman işte hücreye getiriliyorsun. Hücrede soyunuyorsun, çırılçıplak. Hücrelerin o zaman iki tane büyük hücre vardı. İşte 35-36 diye iki büyük hücre vardı. Her biri 4 kat 10'ar hücreden şey yapılıyordu. 40 hücre vardı her bir hücre oluşunda. Alt katlarını hepsini, dağımlarını falan patlatmışlardı. İşte boklar vardı, şeyler vardı. Tutukları bunların içerisine atıyorlardı. Ondan sonra durmadan vuruyorlardı. Yani bir ortalama 30 gün 40 güne kadar yeni gelenlerin tüm hücrelerde kalırdı. Hücrelerden sonra koğuşlara dağıtılırdı. Yani burada dünyanın en aşağılık, en yani şeyle işkenceleri yapılırdı.
Siz bu 30-40 gün bu anlattığınız yaşadınız mı?
Tabii tabii. Herkes yaşadı. Yani şimdi öyle bir şey ki oraya girip de yaşamayan hemen hemen hiç kimse yok. Hangi örgüt olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun, yani durumuna hiç bakılmaksızın. Kesinlikle yani. Veya diyelim az da olsa gayri siyasi tutuklar da vardı. İşte kaçakçılıktan gelmiş, silahtan gelmiş. Onlar da aynı işleme tabi tutuluyordu. Yani kesinlikle hiç kimseye bir ayrıcalık yapılmıyordu. Herkes aynı şeye tabi tutuluyordu. Yaş falan farkı hiç önemli yoktu ya.
Diyarbakır askeri cezaevine götürülmeden önce bir gözaltı sorgu süreci mi vardı?
Tabii yani yakalandığınızda ilk götürüldüğünüz yer sorgudur.
Siz yani, kaldınız? Ben 90 gün kaldığınızı...
Evet, ben 50 gün fiilen işkencede evet. kaldım. 70 günde sorgu sürecinde kaldım. Yani o sorgu süreci öncesinde ve sonrasında bir bekleme süreci var. Yani mahkemeye çıkarılmak için birkaç gün beklemeniz gerekiyor. Varsa yaralarınız, varsa darbelerin iyileşmesi için. Ama toplamda ben 70 gün kaldım. Ve orada dediğim gibi dünyada eşi benzeri görülmemiş işkenceler vardır. Onlar çok yazıldı, çizildi. Orada yine mesela işte elektrik, falaka aç bırakma, günlerce yürütme, lastik, araba lastiği içerisine koyma, baş aşağı sallandırma. Buna benzer doğrusu insanın söylemekten rahatsız olduğu şeyler. Bugün de aradan 40 yıl geçtiği halde onları hala hatırlamak kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi orada insanlık dışı, akla hayale gelmeyen her şey, insanların uzuvlarını çekme, iple çekme, uzuvlarına elektrik verme, binme, süründürme. Mesela ben 50 gün boyunca hep betonda yattım ve kış ortamında yattık. Sırt üstü yattık. Şimdi orada nasıl zatürre olmadığımızı, nasıl ölmediğimizi hep şaşırarak hatırlıyorum. Demek direnirsiniz, direnmezsiniz. Bir şey söylersiniz, söylemezsiniz. Nihayetten çıkıyorsunuz. Sınırınız evet. bellidir. Yani en çok 100 gün, hadi 120 gün diyelim ki çok bazı tutuklulara uygulanan böyle uzatmalar oluyor. Ama Diyarbakır cezaevi başı ve sonu belli olmayan bir ölüm koridoru olarak nitelendiriyorum. Yani bir koridora gidiyorsunuz, sonunda ölüm var. O ölüm de öyle kolayca elinize geçmiyor. Yani ha deyince ölemiyorsunuz da.
Mesut Bey, Bayram Bey'in biraz önce tarif ettiği o ölüm koridorunda siz de geçtiniz sanırsam. Başı ucu belirsiz bir işkence, bir vahşet süreci. Neler anlatacaksınız? Neler yaşandı o gün? Sizden dinleyelim.
Yani aslında biraz da böyle çok orada bir büyük bir sistem vardı yani. Çok düzenli bir sistem vardı. Cezaevindeki uygulamalar sanki böyle saat dakika dakika hepsi programlanmıştı yani. 24 saatin her anı bile bir program çerçevesinde yürütülüyor. Yani şöyle diyelim mesela işte bir günlük bir şey aldığımız zaman bir günkü uygulamaları. Diyelim sabahleyin 6'da kalkıyorsun. Hemen işte jilet veriyorlar. İşte o jiletle tıraş oluyorsun. Jileti hemen dışarı alıyorlar. o kadar tıraş olacak olmalısın ki, iyi tıraş olmalısın ki gardiyan böyle yüzüne sürdüğü zaman, eline battığı zaman bir sakalın bir şeyi, teli bile, o bir işkence nedeniydi. Ondan sonra kahvaltı gelirdi. Kahvaltıda kahvaltı diye, yani bilemiyorsun ne olduğunu yani. Ya bir çorbaydı ya da işte bir bardak çay, ondan sonra bir lokma ekmek, 2-3 tane zeytin. Yani ölmeyecek derecede bir kahvaltı verirlerdi. Kahvaltı yere şey seriyorsun işte, böyle bir naylon seriyorsun. Genelde insanlar orada yerde oturuyorlar. Ondan sonra bittiği zaman her gün saat 9'da, tam 9 dediği zaman gardiyan işte kapının önünde bağırırdı. Havalandırma hazır ol. Bütün koğuş hepsi tek sıra olur. Aşırtmenlerle birlikte koşan adam havalandırmaya çıkardı. Havalandırmada yürüyüşe başlanır. Yürüyüş işte, yürüyüş kolunda bütün 45 tane ırkçı marşlar vardı. 45 tane ırkçı marş. Bunu düzenli bir şekilde yürüyorsun. Diyelim bir saat yürüdükten sonra hemen boğuştur, dayak vaziyeti al. Herkes dayak vaziyeti alır. İşte eller üstte konur. Coplanırlar, elini değiştirir. Elini değiştirirsin, bu defa işte ayağını kaldırdı. Ayağına vurur, aşağıya vurur. Her tarafına gelişi güzel vurur. Ondan sonra yine yürüyüş devam eder. Ondan sonra gözüne kestirdin, işte buraya gel, işte bir marş oku der. O marşı bilmediği zaman hem o işkence tabi tutulur, koğuş bilmediği için ayrıca bir daha koğuş yine işkenceye tabi tutulur.
Bayram Bey'e döneyim. Bayram Bey, orada siz neler yaşadınız? Birebir yaşadığınız ağır işkenceler oldu mu? Siz sorguda 50 gün dediniz, ağır işkencelerden geçtiniz. Cezaevinde nasıldı? Bir de tabii size şunu da sormak istiyorum. Esat Oktay Yıldırım meselesi var. Siz önce istersen bunu yanıtlayıp sonra sizin yaşadıklarınız. Siz birebir tanıştınız mı? Ya da bir tanışma durumunuz oldu mu? Gördünüz mü siz cezaevinde onu?
Ben ilk yakalandığımızda onu gördüm. Biz 38 kişi, 32 kişiydik yakalandığımızda. Çoğunlukla üniversite öğrencileriydi. İçlerinde lise öğrencileri de vardı. Dediğim gibi yani belirli bir işkence sürecinden belirsiz bir işkence alemine gidiyorduk. İlk girdiğimizde cezaevinde böyle bir uzun koridora bizi dizdiler. Baştan aşağı soyup detaylı bir aramadan geçtikten sonra o zaman ben Esat Oktay Yıldırım'ı ve o meşhur partneri Joy'u gördüm. Birlikte geldiler, bizi baştan aşağı kontrol ettiler. Böyle alaycı ve ama hep söylerim, gözleri kan çanağına andırıyordu ve sonradan öğrendim ki o Kıbrıs'tan gelmiş ve iddia edilir ki orada kendisi Kıbrıs'ta Rumların kanını içtiğini söylüyormuş. Orada böyle bir komutan edasıyla kendince bizi karşıladı ve bu çocuklara bir banyo hazırlayın hemen diye emir verdi bütün o gardiyanlara. Yani ben onu bir kere orada gördüm. İkincisi yine biz tabii o banyonun ne demek olduğunu cezaevinde yaşayanlar bilir. Orada bir işkence safhası, dayak safhası anlamına geliyordu banyo genellikle. İkincisi biz bir 20 gün, 30 gün hücrede kaldıktan sonra, o Resul Bey'in anlattığı hücrelerden kaldıktan sonra bizi bu defa koğuşlara dağıttılar. Bir kere de bizi dağıtırken geldi, bizi deyim yerindeyse harmanladı. Yani mesela biz 32 kişiydik. Her bir koğuşa 5-6 kişi gelecek şekilde bizi gruplandırdı. Ve orada şunu dediğini hatırlıyorum. Burası askeri cezaevidir. Siz de bu askeri cezaevinin öğrencilerisiniz. Bu kurallara uymadığınız zaman sonunuz ölümdür. Daha önceden öldürülenler gibi. Yani ilk iki kez karşılaştım. Ondan sonra sanırım bir süre sonra oradan ayrıldı gitti. Ben yani karşılaşma şansı olmadım. Bizim söylediklerimiz orada yaşananların binde biri değildir. Hatta kendi yaşantılarımızın bile binde biri değildir. Ama yani birkaç... nasıl söylesem bir iki şey olay anlatabilirim. Birincisi Mesela bizim Koğuş'ta bir gence kurbağa yedirdiklerini gördüm. Daha doğrusu biz şeyde yürüyüş yapıyorduk. O Mesut Bey'in dediği gibi o rutin işkencenin şeylerinden, parçalarından birisi olan o meşhur yürüyüşleri yapıyorduk. O yürüyüş zaten hem kendisi işkenceydi. Çünkü saatlerce ve dizleri çok insan vücudunu kaldıramayacak kadar yüksekten alıp atmak. İkincisi o marşları susuz saatlerce söylemek. O kendisi işkenceydi ama zaten o işkenceciler bir de onu ekstra işkence yapmak için fırsata çevirirlerdi. Yani ki her fırsatta senin sesin çıkmadı diye çekerlerdi, jopla döverlerdi. Bir başkası sen adımını iyi atmadın diye çeker süründürürlerdi. Bir gün böyle bir yürüyüş yaparken içimizden bir arkadaşın alınıp götürüldüğünü götürdüm. Ve orada biz yürüyüş, tabii sağımıza solumuza bakamıyoruz. Biz yürüyüş yaparken o bir köşede onunla meşgul oluyorlardı. Tabii ne yaptıklarını göremedik. Ben ama o arkadaşımızın yüz ifadesini hiç unutmuyorum. Çok iğrendirici, bir rahatsız edici, çok insanlık dışı bir muameleye maruz kaldığı izlenimi veren bir yüz ifadesi vardı. Sonra biz içeri geldik. Ağzında da bir şey vardı tabii. Böyle ağzıyla uğraşıyordu, yutkunuyordu falan. Sonra biz içeri girdiğimizde sordum, bu neydi falan. Dedi ki bana bir kurbağayı canlı canlı yuturdular. Mesela ben onu gördüm. Böyle yani insanın söylemeye dili varmadığı şeyler. Yine bu işkencelerden, yani o avludaki, biz avlu diyorduk o zaman Mesut Bey.
Havalandırma.
Sözde havalandırma ama işkencehane. Orada evet, yine bir yürüyüş yaparken süründürdüler, götürdüler. Zaten sadece yürüyüş yaptırmıyorlardı. Toplu süründürüyorlar, toplu kalk yapıyorlar, toplu hatta bazen birbirine bindiriyorlardı mahkumları. O sırada bir arkadaşımız kustu tabii istemeyerek. Sonra hepimizi sıraya dizdiler ve o yerdeki kusumuğu dilimizle şey yapmamızı istediler, yalamamızı istediler. Orada hiçbir şey kalmayacak şekilde hepsini şey yaptık, hepsini yaladık. Ve ben oradan bir espri hep anlatıyorum. Oradan benim payıma da bir elma kabuğu düşmüştü o kusmuktan. Ben onu ağzıma aldım ama yutmadım. İçeri gelince, yukarı çıkınca Koğuş'a o parçayı çıkartıp o kusan arkadaşa verdim, dedim al bu senin hakkın, ödülü.
Kaç yıl kaldınız? Kaç yıl kaldınız cezaevinde?
4,5 yıl falan kaldım.
4,5 yıl elma kabuğu sizde bayağı bir etki.
Evet, yani aldım, sahibine teslim ettim. Tabii o arkadaşa söyleyeceğim bir şey yoktu ama böyle bir şey de kattık, yani oraya bir hani espri mi diye bir kattık.
Sizin cezaeviyle ilgili anılarınızda neler var? Birebir yaşadığınız
anılarınız. Şimdi mesela işkence metotları o kadar ilginçti ki, işte mesela adamı hem güldürüyorsun, diyor ki işte güleceksin, ondan sonra diyor ki mesela ağlayacaksın. Mesela en klasik işkence türü genelde aç bırakmaktı. Yıllarca aç bıraktı. İnsanlar aç kaldı. Hepsi aç, susuz bıraktı. Mesela bazen tam zıttını yapıyordu. Bu defa diyordu çok yiyeceksin. Mesela bir gün biz hücredeyiz. 7-8 kişi kadarız. Bize 100 kişilik yemek getirdiler. 100 kişilik. Eşek baklası dediğimiz bakla. Haşlanmış, kirli, taşlı. Böyle yani yiyecek bir şey değil. Diyor ki bunu 5 dakikada yiyip bitireceksiniz. Sapı kalırsa hepsinin anasını siktim. Öldüreceğim, hepsi keseceğiz. Ya zaten onu 100 kişi yese bitiremez yani. Biz de 7-8 kişiyiz. Ya şimdi bir de ben hiç bakla hiç sevmem. Hayatta bakla da yiyemem zaten. Ya yedik yani onun var ya. Onda birini yiyemedik. Şimdi saatler geçiyor yani. 5 dakika sonra gelecekler gardiyanlar. Bunu görseler zaten biz yememişiz. Biliyorum yani hepimize işte onu yedirecekler artık nasıl yedireceklerse. Şimdi içeride küçük bir tuvalet var. Dedik bunu şey yapalım. Tuvalete boşaltalım. Evet. Tuvalete boşalttığımız zaman yarıya geldi. Tuvalet tıkandı bu defa. Kaniyeler de geçiyor. Ya şimdi şaşırdık. Şimdi adamlar gelse zaten onu tuvalete dökmek büyük bir suç yani. Çok büyük bir suç. O bokları bile bize yedirecekler. Bize hiç unutmam, bir tane PK davasında bir arkadaş vardı. Abi dedi sen dur ben hallederim. Omuzuna hemen şey yaptı. O önce tuvaletteki o baklaları çıkardı. Kenara koydu. Ondan sonra o bokları çıkardı. Kenara koydu. Baklayı bastı. Okuda üstüne bastı. 5 dakika içerisinde hemen bitti. Gardiyanlar geldiler. İçeri girdi böyle baktılar. Hiçbir şey yok. Tertemiz içeri.
Çok pratik
öyle bir şey. Baktı, ya, düşünebiliyor musun yani? Akıl mantık işi değil yani. Mantık işi değil. 100 yani kişi onu yemesi mümkün değil yani.
Evet, orada çok pratik bir mantık işletmiş.
Tabii. Zaten şimdi aslında tabii diğer konulara da geçeceğiz. Diyarbakır cezaevinde yapılanlar yapıldı. Ama bir de bunun karşıları da yapıldı yani. Bir de burada bir direniş çizgisi de gelişti.
Peki.
Bu da çok önemli bence.
O zaman direnişe gelelim.
Bu yemekle ilgili bir şeyi ben katayım.
Buyurun.
Şimdi yine ilginç şeylerden. Mesela hücreyi bilir Mesut Bey. Sanırım 3 metrekaredir. Tam yani düşünemiyorum. Yani 3 metrekare ya 4 metrekaredir tuvaletiyle birlikte. Şimdi biz yakalandığımızda mesela biz 19 kişi bir hücrede kaldık. 19 kişi. Zaten yatarken çömeliyorduk. Yani tuvalete 5-6 kişi, o işte sekide birkaç kişi, altta birkaç kişi böyle çömelerek yatıyorduk.
Oturmak mümkün değil zaten.
Evet. Şimdi orada mesela yeme gelince çok az geliyordu. Onu bölüştürmek çok zordu. Mesela ben hatırlıyorum o bazen yemek işlerini arkadaşlar bana bırakıyordu. Bir ekmek geldi. Sadece bir ekmek geldi. Onu 19'a bölmek o kadar büyük bir sorun ki. Yani ancak dünyanın en ileri mühendisliğiyle onu böyle bölebilirsin. Yani çok zor yemek konusunda. Az çok böyle. Şimdi bir gün.
Ama bayrama bir katkı açısından diyorum. Yani ekmekle az geliyordu, az geliyordu ama onun çözümünde biraz da oradaki o devrimci fedakarlığın büyük bir rolü vardı yani.
Ya
çünkü bazı insanlar mesela yaşlılara, hastalara daha fazla pay verilmesi için kendisinden feragat ediyor.
Kesinlikle.
Bunlar çok önemli şeyler yani.
Şimdi bir gün o hücredeyken o koşullarda bir gün baktık karavana diyoruz. Bir kap bu ayalı dolu şey gelmiş. O zaman nohuttu falan geldi. Tamam dedi bu bayram. Tam bayram yani şaşırdı kaldık. Gerçi biraz şeyimizi çekti. Yani şöpelenmedik değil. Yemeğin suyu biraz böyle köpüklü möpüklüydü. Ama olsun o umurumuza değil. Yani yeter ki yemek
nohut
olsun.
Gelmiş da. Abi. Nohut yemeği gelmiş.
Evet. Şimdi yedikten sonra çok yedik. Hatta bitmedi de. Yedik. Hepimiz çok çay yedik. Ondan sonra midemiz ağrımaya başladı. Meğerse sonradan anladık ona bulaşık tozu koymuşlar. O zaman biz tursi diyorduk ya hatırlarsanız. Evet. Yani ona borca koymuşlar. Ama öyle iğrendirici, öyle mideyi bulandırıcı bir şey var ya. Yani kusuyorsun, kusamıyorsun. Çıkartmak istiyorsan çıkamıyorsun. Miden böyle ayağa kalkıyor. Ve ben orada o yemekten sonra 20 gün, 30 gün böyle hep yemeğe iğrenerek yaklaştım. O koku şimdi bile bazen yani şey çağrışım yaptırıyor böyle kötü kokular yaşadığım zaman. Yani hani az yemekle seni işkence yapıyor, çok yemekle sana işkence yapıyor. Onun içine çok türlü şeyler katarak işkence yapıyor. Yani her şeyden işkence çıkartmanın uzmanlarıydılar o ekip o dönemki
şeydi. Bütün gündüz neredeyse bir işkenceyle geçiyordu.
Ya bize bir gün mesela şey getirdiler karavana içerisinde kuru fasulye, kuru fasulyenin içerisinde de şimdi o zaman bizim sorumlumuz vardı Mahmut Tarıkulu. O da çatışmalarda daha sonra hayatını kaybetti kendisi. O sorumluydu. Dedi Mahmut abi seni çağırıyor. Gittim de ya abi dedi bu bayram değil seyran değil. Ağzına kadar dolu karavana kuru fasulye getirmişler dedi. Bu dedi bunda bir film fırıldak var mı abi? Bunlar böyle bir şey yapmazlar. İçini biraz karıştırdık. İçinde büyük bir cırdon çıktı. Yani o fare dediğimiz çok büyük bir cırdon. Bir de onun da şeyleri var. Bir de bokları var böyle. O bokları da kaynaya pul biberlere benzemiş böyle aynı. Ya şimdi herkes içeride aç bekliyor. Ne yapalım? Dedik ya bu arada bu fazla kaynar suda kaynadı herhalde de bu hastalık falan teşkil etmez. Biz bunu atalım. Kimseye söylemeyelim. Herkes yesin. Çünkü hepimiz acız yani. Bir kişide de 4 kişi yiyoruz yani. Şimdi bıraktık ondan sonra bir de ben biliyorum şimdi işte görmüşüz orada içinde cerdon çıkmış. Bokları falan da var. Yani o şeyleri bile bile orada yedik onları yani. Ama kimseye söylemedik içinde şu olduğunu. Ağrı olduğunu kimseye söylemedik.
Peki. Biraz da tabii ki bu yapılan bu vahşete karşı siz de ve sizin gibi yüzlerce kişi de orada direndi. Bu kısaca bu konuda ne diyeceksiniz? Artık toparlayalım. Uzadı program. Mesut Bey sizden başlayalım. Siz ne diyeceksiniz bu konuda?
Valla yani bence aslında bu Diyarbakır cezaevinin sonuçları yüzleşilmesi birincisi devletle Kürtler arasında olması lazım. Bir de Kürt örgütlerinin kendi arasında olması lazım. Çünkü siyasi sonuçlarından biri de oydu yani. Yani Diyarbakır cezaevinde yapılan uygulamalarda örgütlerin tavrı daha sonra örgütlerin geleceğini belirledi bence. Yani.
Evet.
Burada Bayram Bey de zaten hepsini yakından biliyor. İşte Kürt örgütleri oradaydı. PKK, Özgürlük Yolu, DDKD, Kuk, Rızgari. Bunlar bu yapılanlar karşısında tepkilerini gösterdiler. Ama tabii daha farklı tepki gösterenler oldu. Şimdi burada işte bir direniş çizgisi vardı. Burada işte 81'deki direnişte, 82'deki direnişte PKK'nin bütün önder kadroları kendilerini işte ölüm orucuna attılar. Mahkemelerde savunma yaptılar. Direndiler. Burada toplumun cezaevindeki diğer grupların organize olamaması, birlikte hareket edememesi durumun etmemesi sayesinde bir başarıya ulaşılamadı. Ama onlar orada bir direniş çizgisini gösterdiler, bir şey bıraktılar. Esas direniş 83 Eylül'de, 5 Eylül'de oldu. 5 Eylül'de bütün cezaevi, bütün gruplar istisnasız hepsi direndiler yani. Tabii burada direnmeyenler az sayıda insanlar fakat genelde bütün gruplar, bütün insanlar destek verdi. O destek sayesindeki o zulüm yıkıldı yani. Ve bizim oradaki o direnişimiz gelecekteki nesillere de bence iyi bir miras bıraktı. Bugün cezaevlerinde bu tip uygulamaların olmayışı Diyarbakır cezaevindeki insanların gösterdiği olağanüstü direniş çizgisinin, devrimci çizginin, o şey çizgisinin insanlara bırakmış olduğu miraz deneyimdi yani. Bunlar bir kısmı yazıldı, bir kısmı çizildi. Bundan sonra kolay kolay cezaevlerinde bu tip uygulamaların yapılacağına yani biraz çok zor görüyorum ben.
Evet.
Eğer insanlar bizim deneyimimizden bir ders çıkartırlarsa. Yani.
Evet. Bayram Bey, artık toparlarsak sona doğru. Belki de son sözler artık. Ne yapılması gerekiyor? Diyarbakır cezaevi orada hala duruyor. Bir ara müze yapılma tartışmaları vardı. Ne yapılması gerekiyor sizce bu geçmişle yüzleşmek için?
Valla yani genel bir laf vardır. Tutulmayan yaz hep canlıdır ve sizin gündeminize kalmaya devam eder. Geçmişin acıları, geçmişin barbarlıklarıyla yüzleşilmeden hep onlar hayatınız üzerinde bir hayalet olarak kalmaya devam eder. O nedenle yani Türkiye'de bir adım atılacaksa, Türkiye'de Kürt meselesi çözülecekse, Türkiye'de demokrasi yönünde belirli mesafeler katledilecekse öncelikle bir geçmişle yüzleşilmeli. Özel olarak da Diyarbakır cezaevi. Çünkü Diyarbakır cezaevi, bütün bu cezaevlerinin bir prototipidir, bir özetidir, bir yoğunlaşmış halidir. O nedenle bu konuda atılacak adımlar gelecekte diyelim ki yol yürümek, birlikte barış, demokrasi inşa etmek için bir iyi niyet göstergesidir. O nedenle geçmişte bu konuşuldu, biz çok yazdık, çizdik, mücadele ettik. Mesela Diyarbakır cezaevinin bir müzeye dönüştürülmesi, orada yaşananların bütün belgeleriyle, bütün ayrıntılarıyla gelecek kuşaklara aktarılması, dolayısıyla toplumsal hafızanın devamının sağlanması. İkincisi, yüzleşmek sadece şeyde değildir. Hiçbir zaman yani Güney Afrika deneyiminde olduğu gibi insanları atıp cezaevine atmakta değildir. Zaten onların çoğu belki hayata bile değildir. Mesele orada yaşanmışlıkları bir bütün olarak, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartıp topluma sunmak. Onu bir toplumsal bilince dönüştürmektir. Bu konuda duyarlılık, farkındalık yaratmaktır. Yok.
Mesut Bey, sizin son sözlerinizi alalım. Siz
valla yani ben bu konuda biraz daha şey düşünüyorum yani. Diyarbakır cezaevinde yapılan vahşet, yapılan uygulamalar. Yani bu insanlar Orada gerçekten çok acı çektiler. Ama işin kötü tarafı bu insanlara gerçekten hiç sahip çıkılmadı yani. Diyarbakır cezaevindeki yatan insanlar o zamanki Kürt hareketinin en iyi unsurlarıydı, en iyi militanlarıydı. Hepsi geldiler orada, hepsi en ağır işkencelere tabi tutuldular. Ve bunlar dışarı çıkıldı, bunlara sahip çıkılmadı. Bir vakıf bile bunlara kurulmadı. Bunların hastalıklarla ilgili, bunların gelecekleriyle ilgili toplum hiçbir proje geliştirilmedi. Bu bence çok büyük bir yanlışlık yani.
Peki. 12 Eylül askeri darbesi, askeri cuntasının 40. yıl dönümünde Diyarbakır cezaevindeki vahşeti, tabii o süreçte gözaltı sorgulamalardaki de vahşeti konuştuk. İstanbul'dan Kürt yazar Mesut Baştürk ile Diyarbakır'dan Kürt siyasetçi ve yazar Bayram Bozyel ile konuştuk. Çok teşekkürler ikinize de.
Ben de teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için.
Sağ olun, teşekkür
ederim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.